Ayrım 2. Görme Engelli Kadınlar Kurultayı, sayfa 33. Nimet Çubukçu, Devlet Bakanı. Saygıdeğer katılımcılar, değerli kadınlar, Görme Engelli Kadınlar Kurultayı'na hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu tür toplantılarda genelde şanssızımdır. Konulara çok vakıf olduğu için Lokman Bey çok renkli konuştu. Konuşmasında bazı hususlara itiraz etmeden geçemeyeceğim. Erkekler ne kadar dikkat ederse etsinler, cinsiyetçi bakış açısından kurtulamıyorlar. Bir kadın olarak Lokman Bey'de de bunu gördüm. Yani yemek yapmayı, ütü yapmayı bilmezseniz koca aramayın dedi. Ben de diyorum ki, Lokman Bey, sen öğren yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı. Dolayısıyla ev işleri içinde bir paylaşım gerektiği, ev işlerinde de kadın ve erkeğin birbirinin yardımcısı olması gerektiği için bunun böyle ifade edilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü bu hiçbirimizin yükümlülüğü değil. Mümkün olduğu kadar hayatı nasıl paylaşıyorsak evdeki işleri de paylaşırız. Ama Türkiye'de yapılması gereken ev, çocuk, hatta yaşlı bakımının bile tamamen kadınların üzerinde olmasını, bugün kadınların Türk toplumunda ilerlemesinin önündeki en önemli engellerden biri diye görüyoruz. Bu toplumsal rol bölüşümleri, ev içi paylaşımlar ve kadına yüklenen toplumsal sorumlulukların, kadının toplumda hak ettiği yere gelmesinin önündeki erkeklere göre küçük ama kadınlarımıza göre son derece büyük engeller olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu rolleri sorgulayarak, bu rolleri paylaşma konusundaki düşünceleri değiştirerek başlamalıyız. Özellikle zihinsel engelli kadınlarımızın bu anlamda karşılaştıkları sorunlar çok daha büyük. Bugün burada engelli gruplarından pek gündeme getirilmemiş olan görme engelli kadınların sorunlarını konuşmak ve bu sorunlar üzerine çözümler üretmek için bir aradayız. Kadınlar tüm dünyada sırf kadın oldukları için ayrımcılığa uğruyorlar. Engelli kadın oldukları için de çift dezavantajlı grup olarak ele alınıyorlar. Özel olarak bunun değiştirilmesine hem kamu hizmetleri, hem sivil toplum örgütleri, hem de medya destek veriyor. Ümit ediyorum ki bugün gerçekleşen bu kurultayımız medyada yeteri kadar yer alır ve çift dezavantaj grubu dediğimiz kadın olmak ve özürlü olmak konusundaki sorunlara dikkat çekmek üzere bir araya geldiğimiz bu toplantı anlamlı olur. Biz bu toplantıları sadece kendimiz için bir sonuç doğursun diye değil, aynı zamanda toplumsal karşılığı olsun diye yapıyoruz. Medya yeteri kadar yer vermeli ki kamuda bir bilinç oluşumuna katkı sağlayalım. Bugün dünyada en az 3 milyon engelli kadın yaşamaktadır ve engelli kadınların %80'i de maalesef gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Ülkemize baktığımızda 2003 yılı özürlüler araştırmasında nüfusun 12,29'unu oluşturan özürlü nüfusun içerisinde erkek nüfusu toplam oranının %11,10'u iken kadın oranı %13,45'tir. Özürlü kadın nüfusu erkek nüfusuna göre biraz daha fazladır. Toplumsal yaşamda kadınların başlı başına farklı sorunlar yaşadıklarını söyledim. Buna bir de engelli kadın olmak eklendiği zaman sorunlar çok daha karmaşık ve içinden çıkılmaz hale gelmektedir. Kadınların uğradıkları bu çifte ayrımcılık durumu, kadınların yaşları, ekonomik seviyeleri, yaşadıkları bölge ne olursa olsun bir şekilde kadınların karşısına yoksulluk olarak çıkıyor. Eğitim, sağlık, rehabilitasyon, bir aile kurma, gelir sahibi olma, bilgiye erişme gibi imkanlara ulaşmada kadın engelliler erkek engellilere oranla daha farklı bir durumda oluyor. Özellikle aile kurma konusunda toplumsal zihniyetin değişmesi konusu çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'de özellikle engelli erkekler ile evlenen herhangi bir engeli olmayan kadın örneğine çok sık rastlarız ama engelli bir kadın ile engelli olmayan bir erkeğin evliliğine nedense hiç rastlamayız. Yani ülkemizde böyle bir örnek de yok. Birkaç yıl önce tesadüfen rastladığım bir televizyon dizisinde engelli bir genç kız herhangi bir engeli olmayan bir genç ile flört ediyor. Dedim ki, ne kadar güzel bir konu işliyorlar. Engelli bir genç kız engelsiz bir erkekle flört ediyor, evlenecek. Bu da çok güzel bir mesaj toplumumuza. Değişmesini istediğimiz ön yargılarımızdan birisi. Ben tebrik ettim onları. Aradan bir süre geçti ve o işitme engelli genç kız doktor dolaştırılmaya, işitme engeli ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Sonra işitme engeli kalktı ve evlendiler. Bu konu yıllarca Türk filmlerinde bir kaza geçirdi, kör oldu, bir kaza daha geçirdi, gözleri açıldı şeklinde işlendi. Biz yıllarca böyle tablolarla özürlülüğün tüketilebilir bir olgu olduğunu, her şeyden önce özürlülere inandırdık. Özürlülüğün kabullenişinde ben Lokman Ayva'ya çok teşekkür ediyorum. Bir engelli olarak bunları söylemesi çok güzel. Engellerin hayatta bazı şeyleri aşabilmesi için engelliliğin kabulü ve buna uygun bir yaşam tarzının seçilmesi de çok önemli. Biz mucizelere değil, var olan duruma göre siyaset üretmek, var olan duruma göre sosyal politika üretmek, yine var olan duruma göre de toplumsal kabulü sağlamak durumundayız. Mutlak suretle iyileşmeleri gerektiğine dair, iyileşmedikleri takdirde de şartları budur deyip, onları bu acizliğe ve bu psikolojiye mahkum etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Birçok engelli kadın bu söylediğim nedenlerle yeterli bilgiye ulaşamıyor, kendilerini yetiştiremiyor, eğitim imkanlarından yararlanamıyor ve iş imkanlarına erişimde yetersiz kalıyor. Bütün bu hakları kullanmada ve fırsatlara ulaşmada, yine yaşam kalitesini yükseltmede de kişisel kontrolleri azaltıyor. Her şeyden önce bu olumsuz toplumsal bakış açısının da bir rolü var. Yasalarımızda engelli engelsiz ayrımı olmamasına karşın bu ön yargılar nedeniyle kadınlarımız toplumsal yaşamda temel olarak ayrımcılığa uğruyor ve bu ön yargılar özellikle görme engelli kadınlar için kamusal alanda kendilerini ifade etmeyi zorlaştırıyor. Özel alanlarda da aile içerisinde sınırlı bir yaşam sürmeye mahkum ediliyorlar. Evlilik ve aile içi ilişkilerinden başlayarak eğitime katılım, istihdam, mesleki bilgiye ve beceriye ulaşma, örgütlenme gibi konularda son derece dezavantajlı bir konum sürdürüyorlar. Her ne kadar görme engelli kadınlara dair elimizde sağlıklı bir veri tabanımız olmasa da, bugüne kadar yapılan çalışmalardan yaşadıkları güçlükler çok net olarak bilinen gerçeklerdir. Bu güçlükler çerçevesinde görme engelli kadınlara yönelik hizmet ve politika önceliklerinin belirlenmesi açısından bu alanda yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Engellerin bilinçlendirilmesine yönelik toplumsal bilgilendirme olarak da dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışmalar istenilen düzeyde değildir. Bu anlamda görme engelli kadınlarımızın yaşadıkları sorunların analizini yapmak, onların bu sorunlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olmak, kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek, becerilerini geliştirmek, bilinç kazanmalarını sağlamak için de eğitimlerine hız vermek ve özel olarak desteklemek gerekiyor. Bugün eğitim alanında kız çocuklarımıza yönelik destekte nasıl bir pozitif düzenleme yapılıyorsa, özürlü kız çocuklarına yönelik geçici özel önlemler alınması gerektiği de açıktır. Az önce ifade edildi. Önce ailede, sonra toplumsal yaşamda uğradıkları ayrımcılık, onların hayata tam ve eşit katılımlarının önünde şüphesiz ki çok büyük bir engeldir. Sosyal yaşamdaki bütün bu sorunların paylaşılması için hepimize çok önemli görevler düşüyor. Hükümet olarak görme engelli kadınların aile politikasının, istihdam politikasının, eğitim politikasının daha görünür kılınması önemli hedeflerimizden birisidir. 2005 yılında yürürlüğe giren Özürlüler Yasası, engellerimizin rehabilitasyonu, eğitim, proje ve programları, istihdamda kota geliştirilmesi gibi çok önemli düzenlemeler getirdi. Bu kanun 2006 yılında çıkarılan yönetmelikle hızlı bir şekilde hayata taşınmaya çalışıldı. Özürlülük alanında getirilen çok önemli değişikliklerden bazılarına şöyle bir değinmem gerekirse, her şeyden önce özürlülerin eğitim ve rehabilitasyon giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayanların eğitim giderleri de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olarak yine bizim tarafımızdan karşılanıyor. Ayrıca özürlülerin her ne kadar eğitim giderleri karşılansa da okullara erişiminin önemli bir problem olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yaptığımız bir projeyle Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından özürlü çocuklarımız okullarına ücretsiz olarak taşınıyor. Dolayısıyla benim çocuğum özürlü, benim param yok, çocuğumu okula gönderemiyorum gibi bir gerekçeyi aileler asla söylememeli. Ayrıca özürlü çocuklara evde bakım modeli geliştirdik ve bu da çok önemli bir yenilik. Bugün Özürlü bir kişiye evde bakan anneye, babaya veya yakınlarına asgari ücret tutarında evde bakım ücreti ödüyoruz. Ben çocuğuma bakamıyorum, özel bir bakım merkezine yerleştireceğim, bunu devlet karşılasın diyorsa iki asgari ücret tutarında ücret ödeyerek özel bakım merkezlerinden de hizmet satın alıyoruz. Bazı özürlü ailelerin en büyük kaygısı olan ben öldüğüm zaman benim çocuğum ne olacak endişesini bu değişiklikle ailelerin omuzlarından aldık. Gerçekten özürlü maaşlarının artırılması ve buna benzer hizmetler sosyal devlet olmanın temel ilkesi olan özürlülük alanındaki çok önemli değişikliklerdendir. Bir taraftan da önümüzdeki dönem özürlü istihdamının artırılması için özel sektörde çalışan özürlülerin sosyal sigorta primleri hazine tarafından ödenecek ki bu da çok önemli bir değişiklik olacak. 22 Temmuz seçim beyannamemizde yer alan bu yöntem de gerçekleştirildiğinde özürlü istihdamında çok önemli bir mesafe alacağız. Mesleki eğitim merkezleri dönemimizde son derece yaygınlaştı. İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerimizle sınırlı olmayan Tunceli'den Batman'a neredeyse Türkiye'nin her bölgesinde, ilçelerinde dahi eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açıldığını biz görüyoruz. Çocukların gün içerisinde orada aldığı eğitimle çok daha farklı bir noktaya geldiğini biz biliyoruz. Ama her konuda olduğu gibi bu konuda da istismarlar var. Bu iyi gelişmeler ne kadar istismar edilirse edilsin, bu geçiş sürecinde devletin bir şekilde masrafları karşılamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarınızı bu aşırı koruyucu anlayıştan uzak tutun. Onları her şeyden önce hayatınız boyunca koruyamayacağınız için gün gelecek onların toplumsal hayata katılımını sağlamak için ileri yaşlarda vereceğimiz mücadeleyi bu çocuk yaşlarda verelim diyorum. Ben bir anne olarak anneleri çok iyi anlıyorum. Yani kendi çocuğuma bakarken de herhangi bir özür grubu mensubu olmadığı halde ona yönelik koruyucu duygularım var. Bu gerçekten hissi bir şey, çok sübjektif bir şey. Bunu söylerken bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Özürlü çocuğunu daha fazla koruma hissi anne için çok normal. Ama bu şekilde korumayan, onun önündeki engelleri kaldıran ailelerin özürlü çocuklarının toplumsal yaşamda geldikleri nokta ortada, diğerleri başka bir noktada. Ankara'da bir görme engelli rehabilitasyon merkezinin eğitime başladığı gün gidiyorum, bir de eğitim sonrasında gidiyorum. İnanın şok oluyorum. Köyden gelmiş, 30 küsur yaşında bir delikanlı dedi ki, "Annemler beni yıllarca tarlaya götürmediler. Ben evde yapabildiğim kadar önüme koydukları fasulyeyi ayıklarım veya başka bir şey yaparım. Hayatım boyunca başka bir şey yapmadım," dedi. Ama o çocuk köyüne gitmeden önce beyaz bastonuyla bakanlığa beni ziyarete geldi. Ankara gibi büyük bir şehirde toplu taşıma araçlarına binerek geldi. Bunları nasıl başardıklarını gördükçe gerçekten inancım son derece artıyor ve bu konuda ebeveynlere çok büyük bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Bunun yanı sıra bugün Türkiye İş Kurumu Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın bu konuda yürüttüğü çalışmalar gerçekten çok fazla. Şimdi burada bunlara uzun uzun değinmeyeyim. Birçoğunuz zaten kendi alanınız olduğu için bu konulara çok vakıfsınız. Bugün yaptığımız bu çalışmanın da çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir çalışma ilk kez yapılıyor. Hem kadın hem özürlü olmanın getirdiği çift dezavantajın aşılması amacıyla düzenlenen bu toplantının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Altı Nokta Körler Derneği, bugün 32 şubesi ve 6 bin üyesiyle engellilerin az önce saydığım toplumsal, eğitimsel, ailevi alanlarda yaşadıkları problemlere çözüm üretmek amacıyla çok başarılı çalışmalar düzenleyen bir derneğimiz. Bu kurultayın düzenlenmesi de bu derneğimizin çok büyük katkıları sayesinde gerçekleşmiştir. Bugün burada bulunanlar bu çalışmalarla özürlülerin toplumsal hayata katılımını, yasalarımızdaki haklarını öğrenmelerini ve bunların toplumsal hayata olumlu olarak yansımasını sağlamak için özveriyle çalışan insanlardan oluşuyor. Devlet olarak her şeyi düzenlemek, her şeyi maddi olarak karşılamak belki mümkün ama yaygınlaştırılması için sivil toplum örgütlerine çok önemli bir rol düşüyor. 2 gün sürecek olan bu kurultay çalışmasının temel sorunlara son derece önemli çözüm önerileri getireceğine inanıyorum. Tespit edilecek bu sorunların her şeyden önce Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz politikalara da ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli kurultaya gösterdiğiniz hassasiyet nedeniyle bütün katılımcılara en içten şekilde teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Görme Engelli Kadınlar Kurultayı Grup Sunumları Oturum Başkanı Sultan Karakaş Sosyal Hizmetler Uzmanı, Kamu Yönetimi Uzmanı, Altınokta Aile Danışma Merkezi Müdürü Sosyal Yaşam Çalışma Grubu Doçent Doktor Kasım Karataş Sosyal yaşama katılım konusunda bir çalışma grubu oluşturuldu ve biz dün saat 11'de başlayan ve akşama kadar devam eden, bugün de sabahtan öğleye kadar sürdürdüğümüz bir grup çalışması yürüttük. Öncelikle çok keyif aldığımı, çok verimli bir çalışma yürüttüğümüz inancıyla buraya geldiğimi bildirmek isterim. Gerçekten son yıllarda zaman zaman bu tür çalışmalara katılıyoruz. Bazen istek düzeyi, katılım düzeyi çok arzu ettiğimiz gibi olmuyor. Fakat burada hem sayıca oldukça yeterliydik hem de arkadaşlarımız çok istekliydi. Hatta biz bir ara bu genel oturuma gitmeyelim, konuşmaya devam edelim kararı alıyorduk ki son anda ben sorumluluklarımı anımsayıp arkadaşlarımı bu fikirden caydırdım. Gerçekten de konuşan, görüş bildiren, kendi deneyimlerini aktaran arkadaşlarımız oldukça olumlu katkılar yaptılar. Kimler vardı oturumumuzda? Kısaca onlardan söz edeyim. Bizim grubumuzda yaklaşık 30'a yakın katılımcı vardı. Engelleri temsilen Altınokta Körler Derneği'nden, Türkiye Körler Vakfı'ndan, Evrensel Görme Engelliler Derneği'nden gelen katılımcılar vardı. İsmini anımsayamadığım başka örgüt olduysa kusura bakmasın. Ağırlıklı Altınokta Körler Derneği'nden hemen hemen 30'a yakın şubeden temsilci arkadaşlarımız vardı. Ayrıca Türk Kadınlar Birliği, Soroptimist Kulüpleri, Türk Kadınlar Lobisi'nden temsilciler vardı. Yani farklı sivil toplum örgütlerinden de katılımcılar vardı. Özürlüler İdaresi Başkanlığı'ndan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nden katılan arkadaşlarımız oldu. Böyle bir kompozisyon içinde çalışmalarımızı yürüttük. Dışarıdan yani engelli örgütleri dışından katılan sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarından gelen temsilciler kendi çalışmalarında engelli örgütlerinden gelen temsilci arkadaşlarımıza tanıtma fırsatı buldular. Çünkü onların sundukları bazı hizmetler var. Katılımcılar temsil ettikleri örgütlerinin hizmetlerini tanıyorlar, onları da tanımak istedik. Onlar ne gibi hizmetler sunuyorlar? Sosyal yaşama katılım ve uyum konusunda ne gibi olanaklar sunuyorlar? Bu vesileyle onları da öğrenmiş olduk. Burada kurduğumuz iletişimi, etkileşimi ileride devam ettirebilmek, daha verimli etkileşimler kurabilmek için bir adres listesi oluşturuldu. Kurultayın yönetimini ne öneriyoruz? Görme engelli kadınların kendi aralarında internet erişimi sağlayabilmeleri için bir e-posta iletişimi imkanı sağlanırsa, sosyal ve diğer konularda da karşılaştıkları sorunlarını, gereksinimlerini daha rahat paylaşabilirler. Buldukları çözüm önerilerini birbirlerine aktarabilirler. Bunun daha kolaylaştırıcı bir etkisi olabilir, sürdürülebilir bir etkisi olabilir diye de düşündük. Peki biz neler konuştuk? Biraz yöntem üzerinde konuştuk. Sosyal yaşam, sosyal yaşama uyum ve katılım üst başlığını hangi değişkenlerle açtık ve onları tartıştık. Kuşkusuz biz biraz bu anlamda hem şanssızdık hem de şanslı. Bizim başlığımız biraz bulanık bir başlık. Eğitim konusu çok belli, sağlıkta, istihdamda öyle ama sosyal yaşam onların içermediği her şeyi içermektedir. Yani bu üç başlığın içinde yer almayan her şeyi biz konuşmaya çalıştık. Değerli arkadaşlar, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün teknik desteği çok iyiydi. Hem kaset kayıtları yapıldı, hem de iki raportörümüz çok güzel notlar tuttular. Umuyorum ki bu kasetler çözülür, elde tutulan notlarla birleştirilir ve bu çalıştayda yer alan bütün görüşler, katkılar yazılı hale getirilir. Böylece sadece burada olanlara değil, gelemeyenlere de yardımcı olacak bir materyale dönüşür. İkinci ayrımın sonu, sayfa 50.